إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, bugün En'am suresine başlıyoruz. En'am suresi Kur'an'ın tertibine göre bakıldığı zaman, yani sağ taraftan sol tarafa doğru baktığınızda Fatiha ardından Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide'den sonra gelir ve bu tertip sırasına göre İlk Mekki suredir. Tabii ki nüzul sırasına göre düşünüldüğü zaman Alak suresinin ilk 5 ayeti Kur'an'dan ilk nazil olan ayettir ekseriyetin kanaatine göre. Fakat tertip sırasıyla düşünüldüğü zaman şu elimizdeki mevcut mushaflara göre düşündüğümüzde yani ilk Mekki surenin En'am suresi olduğu bilinmektedir. En'am suresi de diğer Mekki sureler gibi Mekki surelerin ele almış olduğu konuları ele alır. Allah Azze ve Celle Mekki surelerde özellikle tevhid akidesini yerleştirmeye çalışır. Birçok kıssa anlatır, yüzlerce sayfa anlatılır fakat her sayfada neredeyse tevhid akidesini bulabilirsiniz. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da en çok tekrar ettiği hakikat tevhiddir. Birçok yerde tekrar edilir ama usandırmadan, önemine binaen Allah Azze ve Celle onu olayların içerisinde bir kez daha hatırlatır. Çünkü herkes bilmemektedir ve belki bütün Kur'an'ı herkes okumayacak, üzerinde kafa yormayacaktır. Ama belki Kur'an'dan sadece birkaç sayfayı okuyacaktır. İşte birkaç sayfayı okumuş olsa bile yine de en önemli hakikatlerden biri olan tevhid akidesini ve hakikatlerin en önemlisini mutlaka o okuduğu sayfalarda görsün diye Allah Azze ve Celle onu devamlı tekrar eder. Başka yönleriyle her surede neredeyse her sayfada başka bir açıdan tevhid akidesini yerleştirmeye çalışır. Ve o hakikati unutturmamaya çalışır. Hem insanların çoğunluğu bilmemektedir, Allah Azze ve Celle'nin ilahlığının ne manaya geldiğini anlamamışlardır. Hem ondan dolayı Allah daima tekrar eder. Hem de bir hakikati kabul ettirmenin yollarından birisi onu tekrar etmektir. İşte ondan dolayı da Allah Azze ve Celle o hakikati tekrar eder. Aynı zamanda insanlar unutkan varlıklardır. Eğer bir yerde, iki yerde söylemiş, ondan sonra bir daha aynı meseleye dönmemiş olsaydı, bu önemli hakikati defalarca tekrar etmemiş olsaydı, insanlar unuturlardı. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle unutturmak istemediğinden dolayı, çünkü bu hakikati unutanlar kafir olmaktadırlar. Allah Azze ve Celle'nin vahdaniyetini, uluhiyetini, rububiyetini unutanlar, Allah Azze ve Celle'nin insanların ve kainatın Rabbi olduğunu unutanlar, Allah'ı sadece yaratıcı olarak düşünenler, Allah'ı yalnızca rızık verici olarak düşünenler, Allah Azze ve Celle'yi göklere hapsedenler, yeryüzüne karışmayan bir Allah'a inananlar, onun aile hayatına, onun toplumsal hayatına, onun alışverişine, hiçbir şeyine karışmayan bir Allah'a inananlar, hakikatte onlar Allah'a inanmamışlardır. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle tevhid akidesi üzerinde sürekli durur ve bizim unutmamıza fırsat vermek istemez. Müslümanlar bu hakikati nasılsa herkes biliyor diye düşündüler ve konuşmamaya başladılar. İşte o zaman insanlar bu gerçekleri de unutmaya başladı. Bilenler artık insanlar bunu öğrendiler diye düşündüler. Artık aynı şeyi tekrar etmiş olmayalım diye düşündüler. Ve işte o zaman nesiller, gelecek nesiller, sonraki nesiller bu hakikati unutmaya başladılar. Allah Resulü'nün talebeleri bu hakikat üzerinde sürekli duruyorlardı. Sahabe her gittiği yere tevhidi götürüyordu. En çok üzerinde durdukları mesele Allah Azze ve Celle'nin kainatın sahibi olduğu ve onun dünyasında onun dediğinin olması gerektiği hakikatiydi. Kullara kulluğu bitirmek için gelmişti İslam. İşte kullara kulluğu kaldırmayı sürekli anlatıyorlardı. Konuştukları düşman komutanlarına da bunu söylüyorlardı. Düşman komutanları neden geldiniz dedikleri zaman, onlar biz kulları kullara kulluktan kurtarmaya geldik diyorlardı. Siz insanları kendinize kul köle ettiniz. İşte biz bu durumu değiştirmeye geldik diyorlardı. Allah'ın yaratmış olduğu insanları sanki siz yaratmışsınız gibi, sizin dediğinizin olmasını istiyorsunuz. Onları kendinizin emirlerine, emriniz altına almak istiyorsunuz. Allah bir şey diyor, siz başka bir şey diyorsunuz. İşte biz bu durumu değiştirmeye geldik. Allah'ın dediğinin olmasını sağlamaya geldik diyorlardı. İşte Mekki surelerin en çok üzerinde durduğu hakikat budur. Allah Azze ve Celle döndürür dolaştırır, neyi anlatırsa anlatsın getirir buraya bağlar meseleyi. O halde bütün İslam davetçilerinin de yapması gereken budur. Bir gün A mevzunu anlatırlar, bir gün B mevzunu, öbür gün C mevzusunu anlatırlar ama yine de getirip hepsinde Allah'ın ilahlığına, uluhiyetine, rububiyetine bağlamalıdırlar. O temel noktayı daima hatırlatmalıdırlar. Aksi halde belki birkaç insan öğrenmiş olabilir ama gelecektekiler öğrenmeyecek ve unutacaklardır. İşte o zaman, o hakikati unuttukları zaman Allah'ın dünyasında başkalarının dediği olacak ve işte o zaman nesiller bunun yanlış olduğunu anlayamayacaklardır. Gelecek nesillerin de bu hakikati anlayabilmesi için, gelecek zamanlarda da Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olması gerektiğinin anlaşılabilmesi için sahabe bunun üzerinde durdu. Tabi'in bunun üzerinde durdu. Tebe'ü tabi'in bunun üzerinde durdu. Bütün ilim sahipleri, geçmiş selef-i salihin bunun üzerinde durdular. Fakat daha sonra gelenler, artık İslam medeniyeti yayıldığı için, artık birçok memlekette İslam hakim olduğundan dolayı bu meseleyi artık gereksiz bulmaya başladılar adeta. Ve tevhid kitapları yazıldı ama tevhid kitaplarında Allah Azze ve Celle'nin varlığının delillerine temas edildi. Allah'ın varlığı ispat edilmeye çalışıldı sadece. Halbuki Mekke'nin müşrikleri bile Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı ki. Ne Ebu Cehil inkar ediyordu Allah'ın varlığını, ne de Ebu Leheb, ne de diğerleri. Hatta Firavun'un ve Nemrut'un dahi Allah'ın varlığını direkt olarak inkar ettiğine dair kesin bir delil yok elimizde. Tam tersine mesela Firavun der ki, eğer seni Allah gönderdiyse ey Musa, o zaman seninle beraber meleklerin olması gerekmez miydi? Seni Allah gönderdiyse sana gökten bileziklerin atılması gerekmez miydi? İçinden ırmakların aktığı büyük bahçelerinin olması gerekmez miydi? Yani çok zengin olsaydın ya madem ki peygambersin. Bunları söyleyen insanın Allah'ı inkar etmesi mümkün değil. Allah'ı inkar edenin bunları söylemiş olması mümkün değil. Allah'ı inkar etseydi seninle beraber meleklerin olması gerekmez miydi demezdi. Allah'ı inkar etseydi sana gökten bilezikler atılmalı değil miydi demezdi. Allah'ın sonsuz kudretini ve gücünü bilen bir insanın konuşması bu. Allah'a kabul eden birinin konuşması bu. Ama bu adam neyi inkar ediyor peki o halde? Hazreti Musa ile olan mücadelesinin sebebi nedir? Madem Allah'a kabul ediyor o halde neyi inkar ediyor? Ebu Cehil neyi inkar ediyorsa Firavun da onu inkar ediyordu. Bugünkü kafirler de aynı şeyi inkar ederler. Bugünkülerin inkar ettiği şey de başka bir şey değil. Bugünkülerin de inkar ettiği şey Allah'ın varlığı değil. Ebu Cehiller ne inkar ediyorsa bugünküler de onu inkar ediyor. Ebu Cehiller Allah vardır. Kainatın sahibi O'dur. Yaratan O'dur. Rızık veren de O'dur. Ama Allah bize karışmaz diyordu. Allah bizim hayatımıza müdahale eden bir Allah değil diyordu. Allah peygamber göndermez diyordu. İşte bütün kavganın sebebi buydu. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki insanları başıboş bırakmış değildi. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَ buyuruyor Kur'an. İnsan başıboş bırakıldığını mı zannediyor? Böyle bir şey mümkün değil. Bütün kainatta hiçbir şeyi başıboş bırakmamış olan Allah'ın en şerefli varlık olan insanı başıboş bırakması mümkün değil. Dolayısıyla kafirlerle olan mücadelenin esas sebebi bu. Allah'ın dediği mi olacak, insanların dediği mi olacak? İnsanlar özgür mü olacaklar yoksa Allah'ın kulları mı olacaklar? Allah'ın dediği gibi mi yaşayacaklar? Allah'ın dediği gibi mi para kazanacaklar? Allah'ın dediği gibi mi giyinecekler? Allah'ın dediği gibi mi cezalar verecekler? Yoksa kendi kafalarına göre mi davranacaklar? İşte bütün mesele bundan ibaretti. Mekki surelerde bunun üzerinde durulduğunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle Mekki surelerde ahiret mevzusu üzerinde de duruyor. Çünkü tevhidi kabul etmiş olan insanların elbette ki ahirete de ihtiyacı var. Tevhidi kabul ederse ne olur, kabul etmezse ne olur? Tabii ki bunun sonucunun da açıklanması lazımdı. Tevhidi kabul etmeyenler ebedi cehennem. Tevhidi kabul etmiş Allah'tan başka otoriteleri reddetmiş olanlara gelince, onlara ise ebedi cennetin vaat edildiğinin de bildirilmesi gerekiyordu insanlara. İşte o yüzden Mekki surelerde ahirete iman üzerinde de durulur. Ve Allah Azze ve Celle ahiretin delillerinden kısım kısım bahseder. Şirk reddedilir. İnsanlar tevhide çağrılır. Salih amellere çağrılır ve güzel ahlaka çağrılırlar. Ve bu şekilde onlarla Allah Azze ve Celle yeni bir medeniyet kurmak ister. Bu şekilde böyle bir inançla terbiye edilmiş olanlar, böylesi ahlaki prensiplerle terbiye edilmiş olanlar, işte o insanlarla Allah Azze ve Celle ileride Medine'de bir İslam medeniyeti meydana getirmek istemektedir. Bunun temelleri atılmaktadır. Medine'de İslam medeniyeti kurulması için önce Müslümanların bir kere bunu hazmetmesi gerekir. Allah Azze ve Celle'yi ilah olarak görecekler, kendilerini ilah olarak görmeyecekler. İşte bunu hazmetmeleri lazımdı. Yoksa yarın güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman, yeryüzünde onlar güç ve kuvvete ulaştıkları zaman, o zaman onlar da birer ilahlık taslayan insan durumuna gelebilirlerdi. Ebu Cehil olabilirler, birer Firavun, Nemrut olabilirlerdi. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle Mekke'deyken onlara kulluklarını hatırlatır daima. Siz kulsunuz, bense sizin Rabbinizim der. İkra bismi rabbikellezi halak ile başladı bu mesaj. Oku ama kafana göre değil, yaratan bir Rab var, onun adıyla oku. O Rab'dır, yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda terbiye edendir. O göndermiş olduğu peygamberiyle ve kitabıyla terbiye eden bir Allah'tır. Onun adıyla oku. Halakal insane min alak. Allah böyleyken insan da alaktan yaratmıştır Allah. İşte bu şekilde bileceksin, bu şekilde okuyacaksın. Kainatın sahibini göreceksin. Onun gücünü, kudretini kainatta göreceksin. Ondan sonra da kendini de düşüneceksin, neden yaratıldığını. İşte o zaman haddini bileceksin. Ve güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olur diyen firavunlardan ve nemrutlardan olmayacaksın. Yoksa güç ve kuvvet eline geçtiğinde sen de onlara benzersin. Eğer böyle bir terbiye ile terbiye edilmeseydi sahabe-i kiram, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, eğer böyle bir terbiyeden geçirilmeden onlara güç ve kuvvet verilmiş olsaydı, iktidar sahibi olsaydılar, iktidara geldikleri zaman benim dediğim olacak demeye başlarlar, kulluklarını unuturlardı. O zaman ne farkları kalırdı? O zaman İslam medeniyeti olmazdı. Beşerin medeniyeti, medeniyetsizliği olmuş olurdu. O zaman yine insanlar kula kulluk yapmış olurlardı. Dün Ebu Cehil'e kulluk yapıyorlardı, şimdi ise Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a kulluk yapmış olurlardı. Öyle olmaması için Ebu Bekirlerin terbiye edildiğini görüyoruz. Ömerler terbiyeden geçirildiler. Kendilerinin kulluklarını daima hatırlayacak duruma geldiler. Kendilerinin bir hiç olduğunun farkına vardılar. İşte ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara güç ve kuvvet verdi. Ve onlar her zaman kulluklarını hatırladılar. Biz bir surenin Mekki mi Medeni mi olduğunu temas etmiş olduğu mevzulardan anlıyoruz. Bazen onlar hakkında rivayetler de oluyor tabi. O rivayetlerden de anlayabiliyoruz surenin Mekki olduğunu veya Medeni olduğunu. Medeni sureleri daha fazla bilebiliyoruz. Onların ne zaman indiğini, hangi tarihte indiğini, hangi olaydan dolayı indiğini aşağı yukarı birçoğunu bilebiliyoruz. Ama Mekki sureler böyle değil. Mekki sureler hicretten evvel nazil olduğundan, Müslümanlar zulüm altındayken nazil olduğundan dolayı Müslümanlar bu gibi meselelere kafa yoracak halde değildiler. O yüzden hangi olay, hangi sebep üzerine indi, hangi tarihte indi, bunlarla ilgili fazla rivayet bulamıyoruz. Fakat surenin ele almış olduğu mevzulara baktığımız zaman o surenin Mekki mi Medeni mi olduğunu anlayabiliyoruz. Tek tük bazı rivayetler de var tabii böylesi mevzularda. İşte onlardan da anlıyoruz surenin Mekki olduğunu veya Medeni olduğunu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'nin ilk yıllarında kendisine peygamberlik verildikten sonra 3 sene kadar gizli davette bulunmuştu. Bu 3 sene zarfında sadece güvendiği kimselere tebliğ ediyordu. Sır tutmayı bilen kimselere tebliğ ediyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle daha bütün insanları alenen tebliğ etmesini kendisine emretmemişti. Güvendiği kimselere anlatıyordu, Hazreti Ali gibi sır tutmayı bilenlere söylüyordu kendisinin peygamberliğini. Diğer taraftan hakikati arayan insanlara söylüyordu. Mevcut durumu beğenmeyen, bir yanlışlık olduğunu farkına varmış olan ama doğruyu da bulamayan, hakikati arayan kimselere söylüyordu. Onlar gerçekleri arayan kimselerdi. Putperestlikten bir şey çıkmayacağını anlamış, şirkin yanlış olduğunu anlamış, Allah Azze ve Celle'den bir şeyler bekleyen kimseler, Allah'ın onlara yol göstermesini isteyen kimseler, Ebu Zer gibiler, Hazreti Ali gibiler, Ebu Bekir gibiler, aynı zamanda ahlak sahibi olan kimseler, onlar İslam'ı duydukları zaman kabul edebilecek fıtrata sahiptiler. Ve onlar fıtratlarını bozmamışlardı. Allah Azze ve Celle fıtratı bozulmamış olanlara evvela anlatmasını istemişti ondan. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Fıtratı bozulmuş olanlar İslam'ı anlamayacaklardır. Onun için evvela yapmaları gereken şey fıtrata dönmektir. Allah Azze ve Celle kendilerini hangi fıtrat üzere yarattıysa, işte o fıtrata dönüş yapmalılar. O fıtrata dönüş yapılmadığı müddetçe Allah'ın kelamını anlayamayacaklar. Çünkü kelam buna göre gönderilmiş. İslam fıtrata göre gönderilmiştir. Fıtratını bozmuş olan, hard diskindeki programını bozmuş olanlara elbette ki fazla bir şey yapmak mümkün değil. İşte ondan dolayıdır ki fıtratı temiz olan insanları arıyordu Hazreti Peygamber. Ebu Bekir gibileri arıyordu, Osman gibileri arıyordu. Hakikati arayanları arıyordu, Ebu Zer gibileri arıyordu. Ve Allah Azze ve Celle onları teker teker yanına gönderiyordu. Onlar gelmez Hazreti Peygamber onların ayağına gidiyordu. Ve sonuçta o gizlilik döneminde işte bunları anlatıyordu Mekke'de. Ondan sonra Allah Azze ve Celle kendisine ve enzir aşiretekel akrabin buyuruyordu. Artık yakın akrabalarını uyarmaya başlar. Artık akrabalarından işe başlayabilirsin. Onların içinden kafir olanlar, onlara da tebliğ edeceksin artık bundan böyle. Ve daha sonrasında bütün insanlara tebliğ etmesi isteniliyordu kendinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları anlatmaya başlıyordu. Anlattıkça iman edenler teker teker ortaya çıkıyordu. Bir taraftan da düşmanlar da çoğalıyordu. Çünkü İslam'ı hareket güçlendiği zaman düşmanın da alması gereken önlemler olacaktır. Düşmanlarınız da çoğalacaktır. Taraftarlarınız çoğaldıkça düşmanlarınız da çoğalacak. Gücünüz arttıkça düşmanlarınız da daha büyük güçler size düşman olacaklar. Küçük bir güç iken küçük düşmanlarınız olacak. Büyük bir güce ulaştığınız zaman büyük düşmanlarınız olacak. Hatta daha da ileride belki NATO'dan bile darbe göreceksiniz. NATO bile müdahale edecek. Sadece memleketinizdeki yerli kafirlerden darbe görmeyeceksiniz. Aynı zamanda dış düşmanlarınızdan da müdahaleler göreceksiniz. NATO neden feshedilmedi ki? Neden feshedilmediğini düşünüyorsunuz? Varşova Paktı'na karşı kurulmuş olan, Sovyetlere karşı, sosyalizme karşı kurulmuş olan NATO neden Sovyetler dağıldığı halde hala feshedilmemiştir? Kendisine hala nasıl bir görev verilmiştir ki kendisi kendisini feshetmemektedir? Orta Doğu ve Müslümanlar NATO'nun hedefindedirler. İşte ondan dolayı feshedilmemektedir. Ve dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir İslam coğrafyasında İslami bir gelişme olacak olursa, gerekirse NATO'nun bile müdahalesi söz konusu olacaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de durumu buydu. Sayıları çoğaldıkça Müslümanların düşmanlarının da sayısı çoğalıyordu. Onların sayısı çoğaldıkça düşmanların da tepkisi ve zulmü artıyordu. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dönemde Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderiyor. Daha sonrasında ise hicrete izin veriliyor. Kendisinin de hicretine müsaade ediliyor ve Medine'ye gidiyordu Müslümanlar. İşte bu sure En'am suresi Medine'ye gitmeye yakın bir dönemde nazil olmuştu. Peygamberimizin Mekke'deki son zamanları, artık zulmün artmış olduğu dönem, Efendimizin yardımcısı Hazreti Hatice annemiz ölmüş. Diğer yardımcısı Ebu Talip, amcası Ebu Talip de ölmüş. Her ne kadar Müslüman olmasa da, imanını izhar etmiş olmasa da, yine de Peygamberimiz onun yeğeni olduğundan dolayı onu koruyordu Ebu Talip'ten. İki tane yardımcısı da, ikisi de ölmüştü Peygamberimizin. Rabbul Alemin'den başka yardımcısı yoktu. Ve Allah Azze ve Celle kendisini korumaya söz verecektir. Ondan dolayı peygambere hiçbir şey olmayacak ve sonuçta davası galip gelecekti. Fakat o günler çok zor günlerdi. İşte o zaman geliyordu bu sure. Mekki surelerde peygamberimize tesellinin geldiğini görürüz. Tesellinin olmuş olduğu sureler ekseriyetle Mekki surelerdir. Hicretten evvel nazil olan surelere biz Mekki sureler diyoruz. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o dönemde teselliye ve teşvike çok ihtiyacı vardı. Rabbul Alemin daima kulunu ve peygamberini teselli ediyordu. Ve Duha suresiyle başlayan bu teselliler devam etti. En'am suresinde de bunu göreceğiz ileride. Allah Azze ve Celle peygamberini teselli edecek. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar yoluna devam et diyecek.
Allah sana elinde sonunda zaferi nasip edecek. Dolayısıyla korkma ve merak etme, sen yoluna devam et denilecek. Bir taraftan Müslümanlar da teselli ediliyorlar. Onlara Allah Azze ve Celle cesaret veriyordu Mekke'de. Çünkü Mekke'nin o zor şartlarında Müslümanların bunlara ihtiyacı vardı. İşte En'am suresinde bunları da göreceğiz. Allah Azze ve Celle En'am suresinde Müslümanları, hatta bütün insanları, kainatı onlara gezdirecek. Kainattaki delillerini insanlara gösterecek. Kainatta ne kadar çeşit çeşit deliller varsa onlardan birer tane örnek verilecek ve insanların Allah Azze ve Celle imanları sağlamlaştırılacak. Çünkü her şeyin başı budur. Kainat kitabını okumadan Kur'an okuyacak olsanız bile Kur'an atmosferine girmiş olamazsınız. Kur'an atmosferine girmedikçe de Kur'an'ı anlamanız mümkün değildir. Hazreti Peygamber'in yaşadığı döneme gideceksiniz Kur'an'ı anlamak istiyorsanız. En'am suresinin nazil olduğu döneme geleceksiniz Kur'an'ı anlamak istiyorsanız. Ve Duha'nın nazil olduğu döneme geleceksiniz. Hazreti Peygamber'le beraber Ebu Cehiller'le mücadele edeceksiniz. Ondan sonra hicret edeceksiniz, Bedir'e uğrayacaksınız, Uhud'da savaşacaksınız. Hendek'te hendeyi kazacaksınız ki Kur'an'ın atmosferine girebilirsiniz. Kur'an'ı yaşayacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin birinci kitabı olan kainat kitabını evvel okuyacaksınız. Kainat kitabını okumadan Allah'ın ikinci kitabı olan bu Kur'an'ı anlayamayacaksınız. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle bu kitabında ondan bahseder. En'am suresi özellikle bu hakikatler üzerinde durur. Allah Azze ve Celle'yi defalarca ispat eder. Ama Kur'an'ın Allah'a ispat etmesi felsefi bir üslupla değildir. Hakimane bir üslupla Allah Azze ve Celle konuşur kitabında. Zaten kafirler de Allah'ın varlığını bilmektedirler. Onlara Allah'ın varlığını felsefi bir üslupla ispat etmeye de hacet yoktur. Allah Azze ve Celle kafirlere şu mesajı verir. Ey kafirler, madem ki Allah'ın varlığını kabul ediyorsunuz, madem ki siz de konuşurken vallahi diye konuşuyorsunuz, madem ki Allah'ın zatına iman etmişsiniz, o halde neden Allah'ın tüm sıfatlarına iman etmiyorsunuz? Madem ki Allah'ın yaratıcılığını kabul ediyorsunuz, Rezzak olduğunu, Alim olduğunu, Semi olduğunu, Basir olduğunu, madem ki Esma-ül Hüsna'sından çoklarını kabul ediyorsunuz, neden bazılarını kabul etmiyorsunuz o halde? Neden Allah'ın Semi ve Basir olduğunu, Alim olduğunu, her şeyi bildiğini kabul ediyorsunuz da, neden böyle bir Allah'a bırakmıyorsunuz yeryüzünün idaresini? Madem ki Allah Azze ve Celle böyle sıfatlara sahiptir, işte Kur'an o mesajı vermek için Allah'ın sıfatlarını söyler. Yoksa onlara bildikleri şeyleri tekrar etmek için değil. Zaten Ebu Cehil de bilir Allah'ın her şeyi bildiğini. O da itiraf eder Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu. O da söylüyor Allah alimdir diyor, semidir diyor, basirdir diyor. O da vallahi diye konuşuyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleriyle kendini ispat etmesinin sebebi o halde nedir? Bilinen bir şeyi bildirmek midir? Malumu ilam kabilinden midir? Bilineni bildirmenin ne gereği vardır? Allah Azze ve Celle bunları anlatırken bunu bir şeye bağlamak için söyler. Bunlar sadece Kur'an'ın giriş yapmasından ibarettir meseleye. Kur'an bu şekilde meseleye giriş yapar. Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir. Gökleri yaratandır, yeri yaratandır. Şöyledir ve şöyledir, bütün sıfatlara sahiptir. Madem ki öyledir, o halde onun dediği olmalıdır demek için Allah Azze ve Celle sıfatlarını sayar. Eğer böyle söylemeyecekseniz, sadece Allah'ın yaratıcılığını, her şeyi bildiğini, semi ve basir olduğunu, eğer sadece bunu söyleyecekseniz, o halde sizin anlattığınız Allah ile kilisedeki rahibin anlattığı Allah arasında ne fark kalır? Kiliseye gidin pazar günü, oradaki rahip de öyle bir Allah anlatıyor. Oradaki rahip de Allah'ın yaratıcılığını söyler. Oradaki rahip de Allah'ın her şeyi bildiğini, işittiğini, haberdar olduğunu, kullarına rızık verenin Allah olduğunu, tövbeleri kabul ettiğini, rahmet sahibi olduğunu rahip de söyler. Sen Müslümansın, senin söylediğinin bundan bir farkı olmalı. İşte Kur'an zaten, eğer ehli kitap Allah'ı, Allah hakkında söyledikleri yeterli olsaydı Allah neden kitabını gönderdi ki? Eğer ehli kitabın Allah hakkındaki anlayışları doğru idiysen, onların Allah anlayışı yeterli idiysen, bu kadarcık bir Allah anlayışı, Allah'ın istediği kadar olan bir Allah anlayışıysa, o zaman Allah neden Kur'an'ı gönderdi ve Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem, onun gönderilmiş olması insanlardaki Allah inancının bozuk olduğunu gösterir. Eğer Allah inancı bozuk olmasaydı Allah Azze ve Celle Allah'ı insanları yeniden tanıtacak olan peygamberi neden göndersin? İşte onlardaki bu sapık inançları düzeltmek istiyordu. Eksik inançları düzeltmek istiyordu. Onlar bir taraftan Allah'ı kabul ederken ona ortaklar koşuyorlardı. Bir kısmı bu şekilde sapıyordu. Bir kısmı ise Allah'ın varlığını kabul ederken Allah'ın hakim sıfatını kabul etmiyor. Semidir diyor, basirdir diyor, habirdir diyor. Ama Allah'ın alim olduğunu, 6. asrı da bildiğini, 20. asrı da bildiğini kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitabın çağlar üstü olduğunu, onun mesajının çağlar üstü olduğunu kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu prensiplerin sadece o gün için olduğunu iddia ediyor. Bugüne hitap etmeyen prensipler olduğunu söylüyorsam, işte bu insanların yeniden imana davet edilmesi lazım. İşte Allah Azze ve Celle'nin peygamberini göndermekteki gayesi bu. Bu surelerdeki esas vermek istediği mesaj bu. Ve bunu ben size bugüne kadar yüzlerce defa anlattım. Çünkü Kur'an bu meseleye yüzlerce defa girdi. Kur'an girmediği halde ben girmiş değilim. Kur'an giriyor, ben de onun peşinden o meseleye giriyorum. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle işte bu şekilde bizim o meseleye yüzlerce defa girmemizi istiyor. Hangi sayfayı açarsanız açın bu meseleye açık veya üstü kapalı bir şekilde temas edildiğini göreceksiniz. Bazen bir kıssanın içerisinde temas edilecek, bazen başka bir şekilde temas edilecek ama mutlaka temas edilmektedir. Allah Azze ve Celle temas ediyorsa biz de temas etmek zorundayız. Allah'ın temas ettiği bu önemli meseleye temas etmeyenler, başka meselelere temas edenler, onlar tevhid akidesini gizlemiş olmaktadırlar. Ve bu şekilde tevhidi anlatmayanlar İslam'ı anlatmış olamazlar. İslam'ın en önemli hakikati tevhid akidesidir. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olması gerektiği akidesi. İşte bu akideyi anlatmayanlar İslam'ı anlatmış olamazlar. Ve ayetleri gizleyenler, işte Allah Azze ve Celle onlar hakkında buyurur ki, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Allah'ın laneti onlaradır, Allah onlara lanet eder. Ve lanet edebilenler de onlara lanet ederler. Demek ki Allah Azze ve Celle en önemli hakikati saklayanlara da lanet edecektir. Herhangi bir gerçeği saklayana lanet ediyor da, en önemli gerçeği saklayanlara lanet etmez mi Allah? İşte Mekki surelerde Allah Azze ve Celle bunu özellikle yerleştirmeye çalıştı. Müslümanlar bunu iyice öğrendiler ve sonra Allah Azze ve Celle başka mevzulara da temas etti. Daha sonra Medine'de İslam devletinin başka bir takım yönlerine temas edildi. İslam devletinde hangi kanunlar geçerli olacak onlara daha sonra temas edildi. Allah Azze ve Celle öncelikle bu akideyi yerleştirdi. Sonra İslam devleti medeniyeti kurulduğu zaman yavaş yavaş devletle medeniyetle ilgili prensipler ve kanunlar gelmeye başlayınca insanlar, o Müslümanlar bunları kabul ediverdiler. Çünkü daha evvel zaten buna hazırlanmışlardı. Çünkü daha evvel Allah'ın ilah olduğunu anlamışlardı. Allah Azze ve Celle'nin nasıl bir ilah olduğunu anlamışlardı. Allah'ın yeryüzündeki insanları başıboş bırakmadığını anlamışlardı. İşte bunu anlamış olanlara Allah kanunlarını gönderdiği zaman Medine'de, onlar baş üstüne ya Rabbi diyorlar, Allah'ın kanunlarını alıyor, kendi görüşlerini terk ediyorlardı. İşte En'am suresi bunlara temas ediyor. En'am suresi İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Mekke'de nazil olmuş ve bütünüyle bir defada nazil olmuş. Bazı rivayetlerde ise bu sureden 165 ayet olan bir cüzden daha uzun olan bu sureden 3 ayet veya 6 ayet Medine'de nazil olmuştur. Dolayısıyla surenin ya tamamı veya ekseriyeti, büyük bir ekseriyetinin Mekke'de nazil olduğu kesindir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu kadar uzun bir sureyi bütün olarak nazil etmiş olduğu ilk suredir bu sure. Bu kadar uzun bir sure olmasına rağmen bütün olarak nazil olmuş ve Hazreti Peygamber sure nazil olunca sabaha kadar bu sureyi vahiy katiplerine yazdırmış idi. Bu sureyle beraber 70 bin melek geldiği rivayetlerde bildirilmiştir. Allah Azze ve Celle surenin şerefinden ötürü 70 bin melekle göndermiş idim. Bütün yeryüzü meleklerle dolmuş idim. Yeryüzü adeta çalkalanıyordu melekler ile. Ve Esma'dan gelen bir rivayete göre, Muaz bin Cebel'in yeğeni olan Esma'dan gelen rivayete göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sure nazil olduğu zaman devenin üzerindeydi. Ve vahyin ağırlığı ile devenin kemikleri adeta çatırdamaya başlamıştı. Devenin kemikleri kırılacak hale gelmişti. Allah Azze ve Celle'nin kelamının ağır olmasından dolayı. Hatırlayın Müzzemmil suresinde de öyle buyuruluyordu. Ey Habibim, ey geceleyin kalkması gereken geceleyin yatan ama aslında kalkması gereken kafirlerin laflarından dolayı üzülen ve başına battaniyesini çekip de yatan Habibim. Kumil leyle illa kalile diye başlayan, kalkacaksın geceleyin denilen, işte o kalkacaksın ve geceleyin namaz kılacak, Kur'an okuyacaksın denilmiş idi. Saatlerce gecenin üçte biri kadar, gecenin yarısından az, yarısından çok, gücüne göre, kuvvetine göre, bazen yarısından az, bazen yarısından daha fazla, kalkacak ve geceleyin namaz kılacak, Kur'an okuyacaksın. Neden? İnne senulki aleyke kavle sakile denilmiş idi. Çünkü biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Ağır sözden maksadın ağır bir dava olması mümkün. Aynı zamanda yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava demek de olabilir. Çünkü la ilahe illallah geldiği zaman yeryüzü sarsılmaya başladı. Evet, hakikaten de kavlu sakil idim. Gerçekten de Allah'ın kelamı ve Allah'ın vahdaniyetini ifade eden la ilahe illallah davası geldiği zaman gerçekten de yeryüzünde büyük sarsıntılar meydana geldi. Hakikaten de Bizans sarsılmaya başladı. İran sarsılmaya başladı. Ve bütün her tarafta kısa zamanda fetihler gerçekleşmeye başladı. Hakikaten de ağırlığı olan bir davaydı la ilahe illallah. Eğer müminler la ilahe illallah diyecek olurlar, bunu öne çıkartırlarsam, İbadet ve ahlak üzerinde duracaklarına, bir takım basit meseleler üzerinde duracaklarına, teferruata ait olan bir takım mevzular üzerinde duracaklarına, ondan daha evvel tevhid akidesi üzerinde durmalılar. Tevhid akidesini yerleştirdikleri insanlara ibadeti ve ahlakı da tabii ki öğretecekler. Ama tevhidi yerleştirmediğiniz bir insana ibadeti ve ahlakı öğretseniz ne ifade eder? Ne Allah katında bir değeri vardır, ne de İslam'ı bilen Müslümanların katında bir değeri olabilir. İşte o kavlu sakil, yeryüzünde ağırlığı olacak olan o davayı sana vereceğiz ey Resulüm. O kavlu sakilin bir manası da ağır olan davam demek olduğu gibi ağır olan kelam demek de olabilir. Yani ey Resulüm, bizim kelamımız ağırdır, sen omuzlarını çatırdatacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiği zaman buram buram terlerdi. Etrafındakiler ona vahyin geldiğini böylece anlamış olurlardı. Hazreti Peygamber kış gününde bile terlerdi. Alnından adeta bazen ter çatlayacak şekilde ter akmaya başlardı. Hiçbir hastalığı olmadığı halde birdenbire o soğuk zamanda bile terlemeye başlardı Hazreti Peygamber. İşte o zaman anlarlardı ona vahyin geldiğini. Üstümü örtün der, başka bir şey diyemezdi Peygamberimiz o sırada. Ve işte devenin üzerinde ise deve çökmek zorunda kalırdı. Zeyd'den gelen bir rivayette de aynı şekilde ifade olunuyor. Bir seferinde diyor, ayağım Peygamberin ayağının altındaydı. Uyluğunun altındaydı ayağım o sırada. Peygamberimizle sohbet ediyorduk. Ayağım onun ayağının altında, uyluğunun altındayken birden vahiy gelmeye başladı. Peygamberimizin şekli şemali değişmeye başladı. Terlemeye başladı. Ve o kadar ağırlık hissettim ki ayağım ezildi zannettim. Bir türlü ayağımı onun ayağının altından çekemiyor, çıkartamıyordum. Gücüm yetmiyordu çünkü Allah'ın kelamı sakildir. Ağırdır. Zeyd de buna şahit olsun diye Allah Azze ve Celle bu şekilde olmasını takdir etmiştim. Zeyd'i şahit tutuyordu Allah. Hazreti Peygamber'in terlemesi boşuna değil yani. Kavlu sakil geliyor kendine. Ağırlığından dolayı terliyor. Yoksa haşa hastalığından yahut da mecnunluğundan dolayı değil yani. Zeyd de buna şahit olsun. Esma da buna şahit olsun. Deve bile buna şahit olsun. Devenin çöktüğüne de insanlar şahit olsunlar. Buna vahiy gelmektedir. Yoksa mecnunluğundan yahut hastalığından terliyor değildir. Ve işte bu şekilde En'am suresi Hazreti Peygamber'e gelmiş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu vahiy katiplerine yazdırmış idi. Allah Azze ve Celle bu sureye başlarken elhamdülillah diye başlar. Yani hamd Allah'adır der. Kur'an-ı Kerim'de 5 tane sure bu şekilde başlıyor. Hepinizin bildiği gibi Fatiha da böyle başlar. İşte bu şekilde Fatır suresi gibi, Sebe suresi gibi bazı surelerden toplam 5 tane surede Allah Azze ve Celle elhamdülillah diye başlar kitabına, suresine. Ve işte burada da elhamdülillah diye başlanıyor. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard ve ce'ale zulümâti vel nur. Allah'a hamd olsun. Hamd öyle bir Allah'a olsun ki o Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve sonra Allah Azze ve Celle karanlıkları ve nuru da yaratmıştır. Karanlıkları ve nuru kılmıştır, var kılmıştır yani. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin gücünü ve kudretini kullarına hatırlatıyor ve kendisini övüyor. Kendisinin övülmesi gerektiğini ifade ediyor. Hamdin sadece Allah'a olması gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde Müslümanlara nasıl hamd etmeleri gerektiğini de öğretiyor. Demek ki Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bunu insanlar bilmiyorlar mıydı ki? Elbette ki biliyorlardı. Peki o halde madem biliyorlardı, Allah Azze ve Celle onlara bildikleri meseleyi neden söylüyor ki? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu bir mukaddime olarak söylüyor. Bir giriş yapıyor. Aslında Allah Azze ve Celle onların bildiğini biliyor. Fakat onlara bir hakikati hatırlatıyor. Ey Mekke'nin müşrikleri, ey Allah'a ortak koşanlar, Allah'ı kabul ettiği halde, göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığını kabul ettiğiniz halde, neden o zaman Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden Lat'ın, Menat'ın, Hübel'in ve Uzza'nın da ilah olduğunu söylüyorsunuz? Neden Kabe'ye 360 tane put yerleştirdiniz? Neden her biriniz yolculuğa çıktığınız zaman taşları ilah olarak kabul ediyor ve o taşlardan yardım istiyorsunuz? Neden? Allah Azze ve Celle onlara çelişki içerisinde olduklarını hatırlatıyor yani. Hem Allah'ın gökleri ve yeri yaratan olduğunu ifade edeceksiniz, hem de bu şekilde Allah'a ortak koşacaksınız. Bu bir çelişki değil midir? Ve Allah Azze ve Celle aynı zamanda şu mesajı verir tüm insanlara. Ey insanlar, madem ki gökler ve yeryüzü Allah'ındır ve madem ki siz bunu kabul ediyorsunuz, o halde madem ki kainatta Allah'ın dediği oluyor, o zaman sizde de Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Madem ki her şeyin Allah'a ait olduğunu, Malik'in o olduğunu, mülkün ona ait olduğunu kabul ediyorsunuz, o halde neden Allah Azze ve Celle'ye bırakmıyorsunuz? Kainatı idare ettiği gibi bırakın sizi de idare etsin. Kainatı bu kadar mükemmel idare eden Allah, sizi mi idare etmekten aciz olacak? Görmüyor musunuz kainatta her şey düzenlidir. Allah Azze ve Celle mevsimleri ard arda yaratır. Ne kadar mükemmel bir düzen kurmaktadır. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı belli bir sayıya göre indirmektedir. Yağmur belli bir miktar üzere iniyor. Belli bir hesaba göre indiriliyor. Hayvanlar belli bir hesaba göre yaratılıyor, öldürülüyor. Bunları görüyorsunuz. Kainatta Allah'ın müdahalesi her taraftan bellidir. Dolayısıyla bütün kainatı bu şekilde mükemmel idare eden Allah Azze ve Celle sizi mi idare edemeyecek? Galaksileri idare eden Allah sizi mi idare edemeyecek? Denizin dibindeki trilyonlarca balığı idare eden Allah, onları yaratan ve öldüren, tekrar yaratan, onların rızıklarını her gün önlerine getiren Allah sizi mi idare edemeyecek? Yıldızları idare eden Allah sizi mi idare edemeyecek? Bütün varlığınızı yaratan Allah, gözünüzü, elinizi, ayağınızı, kalbinizi, beyninizi yaratan Allah, her şeyi bildiğini defalarca ispat etmedi mi? Bu kadar ispat etmiş olması yetmiyor mu? Sonsuz sayıda varlık yaratmış, her biri birbirinden harika. Nasıl oluyor? Bu kadar varlığı yarattığını kabul ediyorsunuz da, neden ona bırakmıyorsunuz? Neden bırakmıyorsunuz sizi de idare etsin? Neden size medeniyetin yolunu göstermesine müsaade etmiyorsunuz? Neden nefsinizin kulu oluyorsunuz da Allah'ın kulu olmaya razı olmuyorsunuz? Neden şeytanın kulu oluyorsunuz da, neden şehvetlerinizin kulu oluyorsunuz da, malın ve makamın kulu oluyorsunuz da Allah'ın kulu olmuyorsunuz? Allah Azze ve Celle Hristiyanların bahsettiği gibi bahsetmiyor. Onlar da diyorlar gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Ama İsa'yı da Allah'ın oğlu olarak ve kainatın idaresinde söz sahibi olarak görüyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle hem onları reddediyor hem de insanlara şu mesaj veriliyor. Madem ki Allah böyledir, Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarını Kur'an'da ayetlerin sonlarında özellikle sürekli söyler. Allah Semî'dir, Basîr'dir, Habîr'dir, Rahman'dır, Rahim'dir, Tevvab'dır, Rezzak'tır, Halık'tır, Alim'dir. Madem ki bütün bu sıfatlara sahiptir, o halde madem ki her şey O'nundur, Malik'tir, Hakim'dir, madem ki aynı zamanda azizdir, muntakimdir, intikam da alır, o halde onun dediği gibi yaşayın, yoksa muntakim sıfatıyla intikamını alır. Allah Azze ve Celle sıfatlarını sayarken saymasının gayesi bu. Yoksa sadece bilgi vermek için söylemiyor. Allah şöyledir, şöyledir, şöyledir derken sadece bilgi vermek maksadını gütmüyor. Allah Azze ve Celle'nin o söylemiş olduğu sıfatlarını zaten insanlar da kabul ediyorlardı. Allah onlara şu mesajı veriyor. Madem ki Allah'ın o sıfatlarını siz de kabul ediyorsunuz, o halde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi yaşayacak, özgür olmadığınızı da kabul edeceksiniz. İşte bu sıfatların söylenmesinin sebebi bu. Gökleri ve yeri yaratanadır hamd. Yani onun dışındakilere hamd etmeniz doğru olmaz. Onun dışındakilere kulluk etmeniz doğru olmaz. Madem ki gökleri ve yeri yaratamamışlar, madem ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tır, o halde ona hamd edecek ve ondan alacaksınız prensiplerinizi. Nasıl yaşayacağınızı, nasıl evlenip nasıl boşanacağınızı, hırsıza nasıl bir ceza vereceğinizi, medeniyetin prensiplerini Allah'tan alacaksınız, çünkü göklerin ve yerin sahibi O'dur. Madem ki başkaları değil, o halde onlardan almayacaksınız. Madem ki Avrupalılar yaratmamış gökleri ve yeri, o halde kriterlerinizi Kopenhag'dan almayacaksınız. Allah'tan alacaksınız, çünkü Allah'tır göklerin ve yerin yaratıcısı. Madem öyledir, o halde neden Allah'tan almıyorsunuz? وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّرِ Ve Allah Azze ve Celle karanlıkları da yaratmış, nuru da yaratmıştır. Karanlıklar çoğul bir ifade, nur ise tekil bir ifade. Biri cemi olarak, biri müfret olarak gelmiş yani ayette. Çünkü Allah Azze ve Celle demek istiyor ki karanlıklar çoktur, batıl çoktur, yanlış çoktur, İki kere iki, üç deseniz de yanlış, iki deseniz de yanlış, beş deseniz de, yüz deseniz de yanlış, sonsuzdur yani. Ama doğru bir tanedir. İki kere iki, dört dediğiniz zaman sadece doğruya isabet etmiş olursunuz. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayı nurun, doğrunun tek olduğunu ifade etmek istiyor yani. Doğru tektir ey insanlar. Karanlıklar çoktur. Eğer doğruyu bilmeyecek olursanız mutlaka bir karanlığa düşersiniz. Çünkü karanlık çoktur. Doğru yol bir tanedir. Önünüzde milyarlarca yol var. Önünüzde milyarlarca yol var. Önünüzde birçok sapık dinler ve mezhepler var. Önünüzde birçok şehvetler var. Doğru olan bir tanedir. Nur tektir. Ve nur Allah'a aittir. Allah nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah'ın nur vermediğinin de nuru olamaz. Madem ki nur Allah'tır ve Allah Azze ve Celle'dendir. Dolayısıyla nurunuzu Allah'tan alacaksınız. Nur bir tanedir. Karanlıklar ise çoktur ey insanlar. Cehennemin yolları çoktur, cennetin yolu ise bir tanedir. Yanlış çoktur, doğru ise bir tanedir. Yanlışa çağıranlar da çoktur. Doğruya çağıranlar ise her zaman az olmuştur. Peygamber bir tanedir. İşte Allah Azze ve Celle karanlıkları da yarattı, nuru da yarattı. Yani yanlış yolları da Allah Azze ve Celle yaratmaktadır. Ama insanlar istediği için yaratmakta ve Allah Azze ve Celle onları imtihan için yanlışların da olmasına müsaade etmekte. Ve Allah Azze ve Celle insanları peygamber ile ve kitap ile ve kalpleri ile akılları ile doğruya davet etmektedir. Evet, karanlıkları yaratan da Allah, nuru yaratan da Allah, o yanlış yolların olmasına müsaade eden de Allah, doğrunun konuşulmasına müsaade eden de Allah. Fakat Allah Azze ve Celle nurdan razıdır. Demek ki bu ayette eğer tertip var ise Allah Azze ve Celle önce karanlıkları var kıldığını, sonra ise nuru var kıldığını ifade etmiş oluyor. Tabiinin büyüklerinden Katede'den gelen bir rivayete göre de böyledir. Yani Allah Azze ve Celle önce karanlığı yaratmış, ondan sonra aydınlığı yaratmıştır. Yani esasında var olan, asıl olan belki de karanlık mıdır acaba? Asıl olan acaba karanlık mıdır yoksa nur mudur? Felsefi bir tartışma konusu. Acaba nur olmasa karanlık mı olur? Yoksa karanlık olmasa nur mu olur? Tartışılabilir ama sonuçta şu bir gerçektir ki Allah nurunu, hakikati, kitabını göndermeyecek olsaydı insanlar doğruyu bulamazlardı. Bugün bakın mesela yeryüzünde insanoğlu uzaya gittiği halde yine de hakikati bulamadığını görüyoruz. Allah'tan vahiy, Allah'ın vahyine muhtaç olmadığını düşünenler, vahye ihtiyacımız yok diyenler, işte görüyorsunuz ki onlar vahye muhtaç olmuşlardır. Bugün yeryüzünde vahye muhtaç değiliz diyerek meydana getirdikleri medeniyetlerin vahye muhtaç olduğu görülüyor. Onlar biz bilginin kaynağı olarak sadece bilimi görüyoruz diyorlardı. Allah'tan geleni bilgi kaynağı olarak görmediler. Biz gökten gelene bakmayız dediler. Ve ondan sonra kendi prensiplerini kendileri meydana getirdiler. Allah'tan almadılar prensiplerini. Bunun sonunda ise işte bugünün dünyanın geldiği nokta meydandadır. Anarşinin her türlüsü almış başını gidiyor. Şirkin her türlüsü, günahların, fıskı fücurun her türlüsü, adam öldürmenin her türlüsü, kardeş kavgasının her türlüsü, namussuzluğun, hırsızlığın her türlüsü, uyuşturucunun her türlü hastalığın her türlüsü. Kıymetli kardeşlerim, işte bütün bu durumlar şu anki dünyanın gelmiş olduğu nokta insanoğlunun vahye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Aksi halde nuru Allah'tan almayacak olursanız karanlıklara gömülürsünüz. İşte insanı yaratan Allah gibi bilmek mümkün müdür? Ve Allah Azze ve Celle'nin insanlara nuru göstermemesi mümkün müdür? İnsanı yaratacak, insana en üstün varlıksın diyecek ve sonra doğru yaşamazsan seni cehennemime koyarım diyecek ve sonra da ona doğru yolu göstermeyecek, nuru göstermeyecek. Böyle bir şey mümkün mü? İnsanı karanlıkların içerisinde bırakacak. Böyle bir şey mümkün mü? Allah Azze ve Celle'nin insanı karanlıklar içinde bırakması mümkün değil. İşte ondan dolayıdır ki peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Ama insanoğlu nefsine uymak istediğinden dolayı o kitabı ve o peygamberi kendine karıştığını düşündüğünden dolayı, özgürlüğüme müdahale ediyor diye düşündüğünden dolayı kabul etmek istemiyor. Belki lafın gelişi olarak Allah'a kabul ettiğini söylüyor. Fakat hakikatte Allah'a kabul etmiyor. Allah'ı kabul ettirmediler bize gerçek olarak. Allah'a kabul ettiğini zannede dursun birçok insan, hakikatte kabul etmesi gerektiği gibi bir Allah kabul etmiyor kıymetli kardeşlerim. Bugün Allah'ı kabul edenlerin birçoğu Allah'ı kabul etmesi gerektiği gibi kabul etmiyor. Yahudiler ve onlarla beraber olanlar, ateistler Yahudilerle birlikte yeryüzünde ateizmin yayılmasına çalıştılar. Ateizmi, dinsizliği yaymaya çalıştılar. Ama başarılı olamadılar. İşte mesela Sovyetler Birliği 1917'den kuruldu. 80'lere kadar 70 sene boyunca din namına bir şey bırakmamaya çalıştı. Din namına ne var ise hepsinin kökünü kazımaya çalıştı alenen. Kiliseleri de imha etti, camileri de, havraları da. Allah namına ne varsa hepsini kaldırmaya çalıştı. Fakat yine de tamamen bitiremedi dini. Kendisi bitti gitti ve din tekrardan o topraklarda canlanıyor şu anda. Son 20-30 yıldan beri özellikle yeniden canlanıyor. Çünkü din insanın fıtratında var. Çünkü Peygamberimizin ifade ettiği gibi her doğan İslam fıtratı üzere doğuyor. Dolayısıyla bunu mağlup etmeleri, fıtratı mağlup etmeleri mümkün değil. İşte bunu başaramadılar. Ne komünist Çin, Mao'nun Çin'i, ne de Lenin'in Sovyetleri, ne de onlar gibi olan diğer ateistler, yeryüzünde yapmış oldukları faaliyetlerle insanları ateist yapamadılar. Milyarlarca insanın içerisinden birkaç milyondan daha fazla ateist yoktur. Çünkü sonuçta insanların fıtratı Allah demektedir. İşte ondan dolayı bunda başarılı olamayınca, misyoner faaliyetleriyle, müsteşriklerin faaliyetleriyle, ateistlerin faaliyetleriyle başarılı olamayınca, misyonerlerin faaliyetleriyle Müslümanların tevhid akidesini bozamayınca, Allah'ın üç olduğunu Müslümanlara kabul ettiremeyince, bu sefer başka bir yol düşündüler. Allah'ı inkar ettiremeyince ya da alenen Allah'a ortak koşturtamayınca, İsa'ya ya da Uzeyr'i Allah dedirtemeyince ya da başka bir şeye Allah dedirtemeyince, ilah olarak kabul ettiremeyince başka bir tuzak planladılar. İşte o tuzak da şudur. Madem ki bunlar Allah'ı kabul ediyorlar, madem ki bu Müslümanlar Allah'tan başka ilah yok demeye devam ediyorlar, madem ki bunlar ateistleşmiyorlar, o halde bunlar kendilerini Müslüman zannede dursunlar, biz bunların akidelerini bozalım. Bunlar kendilerini Allah'a iman etmiş kimseler olarak görmelerine rağmen, hakikatte Allah'a iman etmesinler, o hale getirelim. İşte bu nasıl olacak? Allah'ın varlığını kabul edenler, eğer Allah'ın melik olduğunu, hakim olduğunu, gökleri idare eden olduğu gibi, yeryüzünü de insanları da idare eden bir Allah olduğunu kabul etmeyecek olurlarsa, bu halleriyle Allah'a iman etmiş olamazlar. İşte onlar o yüzden Müslümanları böyle bir tuzak hazırladılar ve böyle bir akide yerleştirdiler. Benim zavallı Müslümanım Allah'a kabul ettiğini ve kendisini Müslüman zannediyor. Gafil Müslüman, kendisini Allah'ın istediği gibi bir Müslüman zannediyor. İmana ulaşmış bir Müslüman zannediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'yi kainatı idare eden ama insanla karışmayan bir Allah olarak görüyor. Hayatında Allah yoktur. Toplumunda Allah yoktur. Toplumunun hiçbir alanında Allah hakim olmadığı halde ve o bunu kabul etmiş olduğu halde böyle bir Allah'ı kabul ettiği halde kendisini Allah'a inanılması gerektiği gibi inanmış olan bir Müslüman zannediyor. Heyhat, böyle bir inanç, inanç değildir. Allah Azze ve Celle'yi göklerin sahibi ve yaratıcısı olarak görmek hiçbir şey ifade etmez. Böyle bir inanç Ebu Cehil'de de vardı, Firavun'da da vardı. Siz Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olması gerektiğini söylemediğiniz müddetçe Allah'tan başka bir otorite olamaz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur demediğiniz müddetçe inanılması gerektiği şekilde Allah'a inanmış olamazsınız. İşte yanlış bir akide ve inanç yerleştirdiler. Ve bizim gariban Müslümanlarımız, gafil Müslümanlarımız, kendilerini Müslüman zanneden gafillerimiz, niceleri şirk içinde olmasına rağmen kendisini Müslüman zanneder. Allah'tan başka ilahları vardır halbuki, ama o hala la ilahe illallah demeye devam eder. Namaz kılarken Allah'a secde eder, namazdan sonra ise kullara kulluk yapar. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsun dersiniz, artık onun zamanı geçmiştir diyecek kadar da gafildir ve şirk içerisindedir. İşte Yahudi Allah'ı inkar ettiremeyince bunu yapar. Çünkü Yahudi şunu çok iyi bilmektedir. Bir milletin asıl kuvvet kaynağı imanıdır. Eğer o millet Allah'a iman etmesi gerektiği şekilde iman etmiyorsa en büyük kuvvetten mahrumdur. İşte ondan dolayı da böyle bir milleti artık Yahudilerin ele geçirebilmesi mümkündür. Siyonistlerin yazmış olduğu protokollerinde ifade olunduğu üzere 1890'larda 1900'lerin başlarında Siyonistlerin büyükleri toplanıyorlar ve toplantılar düzenliyorlar. Kongreler düzenliyorlar ve bu kongrelerde bazı kararlar alıyorlardı. İşte bu kararları kitaplaştırmışlar, protokol halinde ilan etmişlerdi. İşte bunlarda şu söyleniyordu. Bir memleketi ele geçirmek istiyorsanız o memlekete kadını ve içkiyi sokacaksınız. Kadınları çıplandıracaksınız ve içkiye insanları alıştıracaksınız. Tabii aynı zamanda onların itikadını bozacaksınız. Allah Azze ve Celle'yi hakim ve melik olan, hükümdar olan, kanun koyan bir Allah olarak görmeyecekler. Onların ahlakını bozacaksınız kadınlarla. Kadınlar kendilerini özgür zannedecekler, halbuki onlar nefislerinin kulu kölesi olmuş olacaklar. Bu şekilde onları böyle kadınlarla bozacaksınız, içkiyle bozacaksınız. Ancak o zaman onlara hakim olabilirsiniz. Hatırlayın, İkinci Dünya Savaşı yıllarını hatırlayın. Hitler'in yaptıklarını hatırlayın. Hitler'in Yahudilere ne kadar zulmettiğini hatırlayın. Onları fırınlara doldurduğunu, öldürdüğünü hatırlayın. Hitler bunu yaparken şöyle bir şeye dayanarak yapıyordu. Bir sebep söylüyordu. Evet, siyasi sebepler de vardı. Ama onlar konumuzun dışında. Onlara girmeye gerek görmüyorum. Söylediği şeylerden birisi şuydu. Bu Yahudiler benim üstün ırk olan Alman ırkını, ahlakını bozuyorlar ve ırkımı bozuyorlar diye düşünüyordu. Çünkü Yahudilerin her tarafta ahlakı bozduklarını Hitler de görüyordu. Fuhşiyatı arttırdıklarını, fuhşun artması için ellerinden gelenler yaptıklarını, Yahudilerin ahlaksızlığı yaydıklarını Hitler görmüştü. İşte ondan dolayı onlardan intikam alıyordu. Çünkü ona göre Alman ırkı üstün bir ırktı. Germen ırkını Allah bütün dünyaya hükmetsin diye yaratmış idi ona göre. Irkçı olduğundan dolayı Yahudilerin ırkçılığını da kabul etmediğinden, en üstün ırk Alman ırkıdır diye düşündüğünden, tabi aynı anlayış Yahudilerde de vardı, o yüzden de anlaşamıyorlardı. Yahudiler kendilerini seçilmiş ırk olarak görürken, Almanlar da kendilerini öyle görüyorlar. Daha doğrusu Hitler ve Hitler tarafları olanlar da öyle görüyorlardı. İşte ondan dolayı da onları öldürmek istiyordu Hitler. Ama bir sebep oysa, diğer bir sebep de Yahudilerin ahlakı bozma çalışmaları, ahlaksızlığı yaymaları. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu bu şeyleri haram haramlar yaydıklarından dolayı değil de Hitler tabii ki Müslüman olmadığı için meseleye o yönden bakmıyor. Ama Müslümanların bu yönden de bakması gerekiyor. Hitler sadece üstün olan Alman ırkını fuhuşla bozduklarından dolayı Yahudileri öldürmek gerektiğini söylüyordu ama Müslümanlar tabii ki o yönden bakmayacaklar meseleye. Müslümanların bakması gereken nokta, evet Yahudiler hakikaten de yeryüzünde itikadı bozmaktadırlar. Hakikaten de Müslümanların itikadını bozdular. Evet belki bizi ateist yapamadılar. Belki bizi dinsiz yapamadılar. Ama bir şey yaptılar. Ahlakımızı bozdular. Diğer taraftan ondan çok daha önemlisi itikadımızı bozdular. Allah'ı yaratıcı olarak görüyoruz artık birçoğumuz. Allah'ı rızık verici olarak görüyoruz. Ama Allah Azze ve Celle'yi hakim ve hükmeden bir ilah olarak görenlerimiz azaldı. Ondan dolayı da işte yeryüzündeki Allah ile savaşan o beşeri düzenleri kabul ediyor Müslümanlar artık bugün. İşte bu kabulün sebebi itikadın bozulmuş olmasıdır. İtikad sağlam kalmış olsaydı, Allah'a inanılması gerektiği gibi inanılmış olsaydı, o takdirde insanlar işte onu kabul etmeyecek. Allah'ın dünyasında başkaları bir şey dediği zaman onları reddedeceklerdi. Yahudiler Müslümanları dinsiz yapamadılarsa da bu şekilde itikadı bozdular. Şimdi yeniden işte hakikati anlatan Müslümanlar çoğalıyor. Onun için onları susturmaya çalışıyorlar. Yeryüzünde bir topluluk daima hakkı ayakta tutacak Peygamberimizin haber verdiği gibi. Düşmanlar onları engelleyemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Daima ümmetin içerisinden bir topluluk, bir cemaat dünyanın her tarafında hakikati anlatmaya devam edecek. Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğunu yeryüzünün her tarafında anlatanlar var olmaya devam edecek. İşte onun için şu anda bütün düşmanlıklarını onlara doğru sevk ediyorlar. Ve onların üzerine gidiyorlar. Ilımlı İslamcıları desteklerken hakiki İslamcıların önünü kesmeye çalışıyorlar. Yeni bir İslam anlayışı meydana getiriyorlar. Madem ki dinsiz yapamıyorlar, misyonerleriyle Hristiyan veya dinsiz yapamıyorlar, beşeri sistemleriyle, komünizm ile, ateizm ile, darvinizm ile madem ki dinsiz yapamıyorlar, o halde beşere kulluk yapan insanlar durumuna getiriyor, ılımlı İslamcı yapıyorlar, mevcut medeniyetleri kabul eden Müslümanlar haline getiriyorlar. Halbuki Müslümanın mevcut medeniyetleri kabul etmesi caiz olamaz. İslam'ın kendine has bir medeniyeti var. Bizim medeniyetimiz de Allah'ın dediği olur. Dolayısıyla biz hiçbir Allah'ın medeniyeti dışında hiçbir medeniyeti kabul edemeyiz. Kabul ettiğimiz takdirde Allah'ın kriterlerini bırakmış başka kriterleri almış oluruz. Ve bu asla caiz görülemez. Allah Azze ve Celle'nin işte kitabında bu sureye böyle başlarken Allah gökleri ve yeri yarattı, onadır hamd derken, işte ona hamd edeceksiniz. Ona hamd etmek, elhamdülillah demekle olmaz sadece. Allah Azze ve Celle'yi koymanız gereken yere koyacaksınız. Yani göklerin ve yerin sahibi oysa o halde, insanların üzerinde de sahip olan odur diyecek. Ve onun dediği gibi bir hayat yaşayacaksınız. İşte o zaman Allah'a hamd etmiş olabilirsiniz. Sümmellezne keferu bi rabbihim ya'dilun. Böyle olduğu halde kafirler de bunu kabul ettiği halde. Yani göklerin ve yerin sahibi ve yaratıcısı Allah olduğunu onlar da kabul etmelerine rağmen, karanlıkları ve nuru Allah'ın yarattığını kabul etmelerine rağmen sonra görüyorsunuz ki o kafirler Allah'a ortaklar koşuyorlar, ona denk, bazı şeyleri denk olarak görüyorlar. Allah'a denk görmek nasıl olur kıymetli kardeşlerim? Allah bir şey der, insanlar başka bir şey derse, siz eğer insanların dediğini doğru kabul ederseniz, işte o zaman o insan Allah'tan üstün bile görmüş olursunuz. Bırakın Allah'a ortak koşmayı, Allah'tan daha üstün bile görmüş olursunuz. Allah bir şey dediği zaman bütün akan sular durmalı. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih vettakullah. Ey müminler, hakikaten mümin iseniz Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeyin. Resulü bir şey dediği zaman başka bir şey demeye kalkmayın. Eğer bunu diyecek olursanız, böyle yapacak olursanız o zaman Allah'a kendinizi ortak koşmuş olursunuz. Yahut da başkaları bunu yapacak olurlarsa, Allah'ın önüne geçerlerse, siz de onları kabul ederseniz, işte o zaman onları Allah'ın önüne geçirmiş olursunuz. Ey müminler, sakın bunu yapmayın. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize şirkin ne olduğunu anlatıyor. Demek ki şirk sadece İsa da Allah'tır demek, filan yıldız da Allah'tır demek, filan put da ilahtır demekle olmuyor. Demek ki şirkin çeşitleri çok. Demek ki Allah Azze ve Celle bir şey dediğinde siz başka bir şey derseniz bu da şirktir. Veya bir başkası diyecek olursa onu kabul ederseniz o da şirktir. Reddetmek zorundasınız. İşte Allah Azze ve Celle kafirler diyor. Kafirler bu hakikatleri bilmelerine rağmen, kainatın tek sahibi olduğunu söylemelerine rağmen çelişki içerisindedirler ve Allah'a ortak koşmaktadırlar. Huvellezî halakakum min tîn sümme kadâ ecelem. O Allah ki sizi yarattı, çamurdan yarattı sizi. Sonra size bir ecel takdir etti, ecelinizi de takdir etti, ona hükmetti. Ve ecel-i musemme indem. Ve sonra bir de onun katında bir ecel-i musemme de vardır. Yani Allah Azze ve Celle sizi çamurdan yarattı. Burada tabii ki evvela Adem Aleyhisselam kastediliyor. Hazreti Adem Aleyhisselam tabii ki sudan, suyla çamurun birleşme, suyla toprağın birleşmesinden meydana gelen çamurdan yaratıldı. Hakikatte biz de çamurdan yaratıldık. Hepimiz çamurdanız. Fakat burada özellikle Hazreti Adem anlatılıyor. Çünkü bizim çamurdan oluşumuz vasıtalı bir yolladır. Direkt olarak değil, en direkt olaraktır. Ama Hazreti Adem'e gelince o direkt olarak çamurdan yaratıldı. Bizim babamız topraktan, çamurdan çıkan şeyleri yemişti. Nebatatı yedi. Yenilmesi gereken şeylerden yedikçe vücudunda sperm meydana geldi. Sonra annemiz de o şeylerden yemişti yine. Topraktan, çamurdan çıkan şeylerden yedi. Onun da vücudunda bir yumurta meydana geldi. Ve işte o yumurtayla o sperm birleştiği zaman biz meydana gelmedik mi? Sperm de yumurta da çamurdan meydana gelmemiş miydi? Neden meydana geldi, ondan meydana gelmediyse? İnsanın vücudundaki hücreler ve sperm yediklerinden meydana gelmiyor mu? Ölmüş olan topraktan meydana gelmiyor mu? Su toprağa karıştığı zaman bitkiler çıkmıyor mu? Ve o bitkileri yediğimiz zaman vücudumuzda o ölmüş olan bitkiler, pişirilmiş, öldürülmüş olan o bitkiler, o buğday mesela ekmek olmuş, defalarca öldürülmüş olan o buğday tanesi, değirmende öğütülmüş, fırında pişirilmiş, ağzımızda çiğnediğimiz, defalarca öldürdüğümüz o buğday tanesi vücudumuza girdiği zaman tekrar canlanmıyor mu? Vücudumuzdaki ölmüş olan hücrelerin yerine taze hücrelerin gelmesini sağlamıyor mu? Et vücudumuzda et olmuyor mu? Tırnak olmuyor mu? Saç olmuyor mu? Vücudumuzda o ölü olan şeyler canlanmıyor mu? Etimiz canlı değil mi? Tırnağımız canlı değil mi? Vücudumuzdaki kalbimiz, böbreğimiz, bütün azalarımız canlı değil mi? Defalarca ölmüş olan o yiyecekler vücudumuzda canlanmıyor mu? Aynı zamanda sperm olmuyor mu? Ve o sperm de sonuç itibariyle çamurdan olmuş olmuyor mu? Demek ki babamızın belindeki sperm çamurdan oldu. Anamızın belindeki yumurta demek ki o da çamurdan oldu. Ve işte bu çamurdan olan sperme yumurta birleştiği zaman insan meydana geldi. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bütün insanlara bunu söylemiş oluyor. Yalnızca Adem'e değil yani. Bütün insanlar şu anda da çamurdan yaratılıyorlar yani. Ama burada tabi özellikle Hazreti Adem'den de bahsedilmiş oluyor. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle direkt olarak çamurdan yaratmıştı. Çünkü Hazreti Adem birisinin belinde sperm olmadı ki, çamurdan çıkmış olan, çünkü o ilk insandır. Dolayısıyla ondan evvel insan olmadığına göre birisinin belinde bir sperm olmadı. O halde Hazreti Adem Aleyhisselam direkt olarak çamurdan yaratıldı. Bu hakikati de görmek lazım. Allah Azze ve Celle evet bugün bizi de çamurdan yaratıyor ama burada özellikle Hazreti Adem'in direkt olarak mucizevi bir şekilde çamurdan yaratıldığını ifade ediyor. Evet bizim çamurdan yaratılışımız da bir gerçek ve bunun mucize olduğu da bir gerçek. Çamur nasıl oluyor da vücudumuza girdiği zaman bir sperme dönüşüyor. Çamurdan meydana gelen, çamurdan o bitkiler nasıl meydana geliyor ve sonra o bitkiler vücudumuzda nasıl oluyor sperme dönüşüyor. O sperm nasıl oluyor da analarımızın rahminde çocuğa dönüşüyor ve o nasıl oluyor da büyüyor ve gözü, eli, ayağı, kulağı oluyor ve nasıl oluyor da hiç hata olmadan bunlar her gün defalarca, her sene yüzlerce milyon kez cereyan ediyor. Bütün hayvanları da hesaba katacak olursanız, bitkileri hesaba katacak olursanız, bu olaylar her gün sonsuzla yakın bir sayıda cereyan ediyor. İşte bütün bunların bir fail muhtar tarafından yapıldığını anlatıyor. Yani eğer Allah Azze ve Celle olmasaydı bu hadiseler olmayacaktı. Çünkü elbette ki tesadüf batıldır ve kördür. Tesadüf olsa olsa bir kez olur, bir daha olmaz. Hem de bir sinek gibi bir tesadüf düşünülemez. Gökyüzü gibi bir tesadüf düşünülemez. Aklı olan mucizevi bir varlık insan gibi bir tesadüf düşünülebilir mi? Her şey yerli yerinde böyle bir tesadüf olabilir mi? Vücudumuzda trilyonlarca hücre hepsi yerli yerinde böyle bir şey tesadüf olabilir mi? Bir kitap mesela düşünün ki 10 bin sayfalık bir kitap mesela bir ansiklopedi. Harfler rastgele kendi kendine denk gelmiş ve bir ansiklopedi meydana gelmiş olabilir mi? Akıllı bir insan ve insanlar tarafından yazılmış bir ansiklopedinin mesela harfleri karıştırmak suretiyle meydana gelmesi, tesadüfen meydana gelmesi mümkün mü? Böyle bir şey bir defa meydana gelse bile ikinci kez meydana gelebilir mi? Ama aynı olay her gün oluyor. İnsanlar her gün defalarca yaratılıyor. Hayvanlar defalarca yaratılıyor. Demek ki bunlar tesadüfen olmuyor. İşte Allah Azze ve Celle bu olayların Allah'ın takdiriyle olduğunu ifade ediyor. Allah sizi bir tıyından, bir çamurdan yarattı. Summe kada ecele, sonra size bir ömür takdir etti. Eceliniz geldiği zaman öleceksiniz. Bu dünyadaki hayatımızı anlatıyor bu kısım. Bu dünyadaki hayatımız, sonra ikinci bir ecelden bahsediyor ayet. Ve ecelu musammen indeh, sonra bir ikinci ecel daha var demek ki ecelu musamme. Demek ki tesmiye edilen, isimlendirilmiş olan bir başka ecel daha var. O da işte kıyamet gününde yeniden dirilişimiz. Yani bu dünyadaki yaşayışımız birinci ve sonra ölümümüz, birinci ecelin bitmesi, ölümün gelmesi, ikinci ecele gelince o da kıyamet gününde yeniden diriltilişimiz. Ve Allah Azze ve Celle işte o da Allah'ın katındadır buyuruyor. Yani sizin ecelinizi siz az çok biliyorsunuz. 20-30 sene, 50-100 sene içerisinde öleceğinizi biliyorsunuz. Ama ne zaman tekrar dirileceksiniz onu bilmiyorsunuz. İşte o indahu, Allah'ın indindedir. İşte Allah biliyor kıyamet ne zaman kopacak. Ve Allah biliyor yeniden diriliş için ne zaman sura üflenecek. Onu siz bilmiyorsunuz. O halde ona göre yaşayın. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Bütün bunları bilmenize rağmen, Allah'ın size ecel takdir ettiğini bilmenize rağmen hala şüphe içerisindesiniz. şüphe etmeye devam ediyorsunuz. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde tevhid akidesini yerleştiriyor insanlara. Allah sizi bu şekilde yarattı ve sizi bu şekilde size ecel takdir etti ve sonunda yeniden diriltileceksiniz. Ama bütün bunlara rağmen siz yeniden dirilme hususunda şüphe ediyor, şüphe etmeye devam etmek istiyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin bu kainatı boşuna yarattığını düşünmek istiyorsunuz. Halbuki Allah'ın bu kadar şeyi boşuna yaratmış olması mümkün müdür? Böyle bir şey Allah'a yakışır mı? Bu kadar gökleri ve yeri boşuna yaratmış olmak Allah'a yakışır mı? Bir çocuk ancak boş işlerle uğraşır. Nasıl olur da Allah Azze ve Celle, kainatın sahibi, sonsuz ilim sahibi olan Allah, boşu boşuna böyle bir iş yapmış olabilir? Bir binayı, bir fabrikayı, bir arabayı mesela yapan adama sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, hiç laf olsun diye yaptım diyebilir mi? Laf olsun diye bir fabrika yapılır mı? Bir şehir laf olsun diye meydana getirilir mi? Madem ki böyle bir şey insanlar için bile muhaldir, Allah Azze ve Celle muhal ile uğraşır mı? Bu kadar kainatı boşuna yaratmış olabilir mi? Böyle bir boş işle uğraşmak Allah'a yakışır mı? Madem ki her şeyin bir eceli var, o halde bunun sonunda bir hesap olmalı. Allah bu kadar şeyi boşuna yaratmış olamaz. Bunu düşünmeniz gerekirken yine de şüphe ediyorsunuz buyuruyor. Sanki Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını görmediniz. Sanki her gün yaratmanın defalarca tekrarlandığını görmüyorsunuz. Sanki Allah'ın sonsuz ilmini, kudretini görmüyorsunuz. Ve nasıl olur da yeniden yaratılır insanlar diyor ve şüphe ediyorsunuz. Sanki Allah'ın sonsuz kudrete sahip olduğunu görmemişsiniz. Böyle bir Allah için mümkün olmayan bir şey olabilir mi? Kainata bakan insan, bu kadar şeyi ol emriyle yaratan Allah için mümkün olmayan bir şeyin olmadığını anlar. Allah için mümkün olmayan yoktur. Dolayısıyla madem ki öyle, kainat kitabını okuyan adam bunu görür. Kainatı okumayana gelince kör olmaya devam eder. Allah her tarafta gözümüzü açmak için yaratmış, yaratıklarına baktırmak için yarattıklarını her tarafa serpiştirmiş. Gökyüzüne baksanız mahlukatı göreceksiniz. Gökyüzüne baksanız da görürsünüz, yeryüzüne baksanız da. Nereye bakarsanız bakın hayvanları görürsünüz, bitkileri görürsünüz. Nereye bakarsanız bakın orada teneffüs ettiğiniz hava var. Nereden bakarsanız bakın gökteki yıldızları göreceksiniz. Nereye bakarsanız bakın Allah Azze ve Celle size her zaman gösteriyor. Bastığınız toprağı da mı görmeyeceksiniz? Aldığınız havayı da mı görmeyeceksiniz? Bu kadar mahlukatı Allah neden her tarafta bizim önümüze sunuyor? Her tarafta kendisini göstermek için, her tarafta kendini gösteriyor ve dolayısıyla ben sonsuz kudret sahibiyim, beni unutma diyor. Ve ben böyle bir ilim sahibiyken, bu kadar yüce iken nasıl olur da boş işlerle uğraşabilirim? İnsanı boş yere dünyaya getirmiş olabilir miyim? Böyle bir şey mümkün müdür? Nasıl bundan şüphe edebilirsiniz? Yeniden hesap vereceğinizden, Allah'ın adaletli davranacağından nasıl şüphe edebilirsiniz? Ecelinizin biteceğinden şüpheniz var mı? Ondan şüpheniz olmadığı gibi, öleceğinizi kesin olarak bildiğiniz gibi, yeniden yaratılacağınızı da kesin olarak bilmelisiniz. Aksi halde Allah Azze ve Celle nasıl adaleti sağlamış olabilir? Yeryüzünde birçok iyi insan mükafat alamadan ölüp gidiyor. Birçok zalim insan da cezasını görmeden geberip gidiyor. Halbuki Allah adalet sahibidir. Ama bu dünyada adaleti gerçekleştirmiyor. Siz Allah'ın adil olduğundan şüphe mi ediyorsunuz ki ahiretten şüphe edesiniz? Allah madem ki adildir demek adaleti sağlayacak. Madem ki bu dünyada sağlamıyor, demek ki ahirette sağlayacak. Bu dünyada adaletin sağlanmıyor olması, ahiretin olacağına delildir. Nasıl olur da bundan şüphe edersiniz? Ahiretten şüphe etmek demek, Allah'ın adaletinden şüphe etmek demektir. Halbuki Allah'ın adil olduğu kainatta kendisini gösteriyor. Allah Azze ve Celle ağacın yapraklarına karşı bile adil iken nasıl olur da insanlar arasında adaleti sağlamaz? İşte Allah Azze ve Celle bundan şüphe edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra ve huvallahu fissemavati ve fil ard buyuruyor. Allah göklerde ve yeryüzünde. Bu ayetin üzerinde duracağız. Bu ayetten maksat nedir? Bazılarının dediği gibi Allah göktedir demek midir? Yoksa başka bir manaya mı gelmektedir? O meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi nesli kurtarmak üzere yapılan faaliyetleri destekle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızanız kazanmak için mücadele veren, sen istediğin nesiller meydana getirmek için mücadele veren, zamanını, parasını, enerjisini bu yolda harcayan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.